Ayrım 4. Danimarkalı Yem. Henrik Brun. Sayfa 38. Hiyazı Nice, Slovenya. Avusturya ile Slovenya sınırındaki tünelden geçmesi 7 dakika sürmüştü. Tünelden çıkınca beklediği aydınlığı bulamadı. Yolun sağ tarafındaki kum ocağı ve sol taraftaki fabrikalar akşam üzeri karanlığında daha kederli bir görünüme bürünmüştü sanki. Yere iyice yaklaşan bulutlar havanın iyice karanlık görünmesine neden oluyordu. Endüstri ve sınır şehri Yezenise'nin girişinde karşılaştı. Bu çirkinlik ve kederli hava onu her zaman etkilemişti. Soğuk savaş yıllarında sosyalist ya da komünist Doğu Avrupa'yla ilk bu şehirde karşılaşmıştı. Bu kederli şehir sınırın hemen öte yanındaki şirin Avusturya ile tam bir tezat oluşturuyordu. Münih'te tren değiştirmiş, 5 saat aynı kompartımanda oturduktan sonra ilk kez neşesi yerine gelmişti. Kafasındaki sis yeni yeni dağılmaya başlamıştı. Yola çıkmadan önce aldığı uyku hapları da işe yaramamıştı. İnsanın bu tür durumlardaki en yakın dostu zaman görevini yapmış, tüm bedenini etkileyen tutulma ve sertlik dağılmaya başlamıştı. Ketil tır kamyonlarının park ettiği geniş terminalleri aydınlatan sarı turuncu lambalara bakıyordu. Bu lambalar 10 yıllar boyunca sosyalist Avrupa'da kullanılmıştı. Eski günlerinde gezdiği yerleri yeniden görmek keyfini yerine getirmişti. Belki bu kez kendine hakim olabilir, her şeyin tadını çıkarmaya çalışabilirdi. Buraya da gayet hoş bir nedenle gelmişti. Emilia ve Goran cumartesi günü Saraybosna'da evleneceklerdi. Düşünün bir kere, o kadar yıldan sonra onu da davet etmişlerdi düğünlerine. Bu yüzden evet demişti. Hem ayrıca bir düğüne gideceği için çok seviniyordu. Dünyanın neresinde olursa olsun nedense düğünler en zevkli eğlencelerdi. Balkan düğünleri ise ortalamanın çok üzerindeydi. Nikah formaliteleri tamamlandıktan sonra müzik, dans ve su gibi akan alkol eşliğinde eğlenilirdi Balkan düğünlerinde. Adres defterini açtığında cebindeki telefon titremeye başladı. Telekom Slovenya bir SMS'le Ketil'e hoş geldin diyordu. Hızla mesajı sildi ve adres defterinin Bosna bölümünde aradığı sayfayı buldu. Emilia'nın cep telefonu numarası kayıtlıydı o sayfada. Esas tanıdığı da Emilia'ydı. Goran'dan önce tanışmışlardı ve dahası Emilia'ya asılmıştı. Emilia'nın bir sevgilisi olduğunu ve sevgilisi Goran'ın aynı pansiyonda çalıştığını öğrenince asılmaktan vazgeçmişti. Aslında vazgeçmek Ketil'in yaratılışına tersti ya. Bu seferlik öyle yapmış, ardından hem Emilia hem de Goran'la çok iyi dost olunca kararından memnuniyet duymuştu. Savaş bitince Ketil'in Bosna seyahatleri de sona ermiş ama ilişkileri kopmamıştı. Hatta bir kez Emilia ve Goran Ketil'i Danimarka'da ziyaret etmişlerdi. Ketil devamlı Emilia'yla yazışır, onunla konuşurdu. Ketil onun arkadaşıydı. Emilia'nın telefon numarasını cep telefonuna kaydetti ve İngilizce bir SMS yazıp gönderdi. ''Merhaba, yoldayım. Önce Ljubljana'da birkaç gün tatil yapacağım. Cumartesiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Selamlar Ketil.'' Mesajı göndermekten memnuniyet duyduğunu hissetti Ketil. Emilia ve Goran'ın Ketil'in Balkanlarda bagajında özel bir yeri vardı. Tıpkı Michael gibi ama o kadar aramasına rağmen ondan cevap alamamıştı. Michael bekleyebilirdi. Yolculuğun son kısmında Ljubljana'ya gitmek üzere trene binen yeni yolcularla birlikte vagonda biraz hareketlenme oldu. Tren hareket etti. Slovence'yi yeniden duymak ne güzeldi. Ketil Slovence'yi fazla anlamıyordu ama dilin melodisi çok hoşuna gidiyordu. Biraz daha fazla anladığı Sırp Hırvatça gibi sert bir dildi. Ama batıdaki komşu İtalya'nın etkisiyle Slovence biraz daha yumuşak bir melodi kazanmıştı. Ketil'in karşı çaprazındaki açık kompartımanda yaşlı bir kadın oturuyor, rahatsızmış gibi davranıyordu. Münih'ten beri oturduğu yerde oflayıp puflamış, geğirmiş ve esnemiş, hatta düzenli aralıklarla osurmuştu bile. Trene yeni binen yolcuların neredeyse hiçbiri kadının yanına oturmamıştı. Ama şimdi düzgün giyimli bir adam gelip kadının yanına oturmuştu. Cathy şaşırdı. Zira adamın oturabileceği birçok boş koltuk vardı. Belki de adam nezleydi ve burnu tıkalıydı. Cathy'nin cep telefonu yine titremeye başladı. Bu kez biri arıyordu. Telefon ekranına baktı. Numara 386 kod numarasıyla başlıyordu. Slovenya numarasıydı. Michael olabilir miydi arayan? Buyurun, ben Cathy. Merhaba Bay Brandt, dedi bir ses İngilizce olarak. Evet, diye cevap verdi Cathy. Ben Ljubljana cinayet masasından komiser Ivo Grado. Anladığım kadarıyla Michael Jensen'la telefonla ulaşmaya çalışmışsınız ve Slovenya'ya geliyormuşsunuz. Evet, dedi Cathy. Maalesef size acı bir haber vermek zorundayım. Bu sabah Michael Jensen'ın cesedini bulduk. Cathy'nin ağzı açık kaldı. Ne? Anlayamadım, diyebildi güçlükle. Sanki midesi yerinden çıkıp fırlamıştı. Karın boşluğunda bir tuhaflık hissetmeye başlamıştı. Evet, maalesef 3. kat balkonundan atlayarak intihar etmiş, dedi Ivo Grado telefonda. Atlayarak, dedi Cathy ve o anda koridorun sonundaki cam bölmede yer alan ve sigara içme yasağını gösteren tabelaya gözü takıldı. Ucunda külü yanan sigara resminin üzerinde çizili çarpraza daldı gözleri. Neden, diye sorabildi sonunda. Telefonun diğer ucundaki adam derin bir nefes aldı. Biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz. İlk bakışta bir kaza ya da intihara benziyor. Her türlü olasılığı değerlendiriyoruz tabii. Danimarka Büyükelçiliğini haberdar ettik. Danimarka'daki yakınlarına haber verecekler. Sizi de arayıp haberdar etmemiz gerektiğini düşündük. Siz onu ziyaret etmek için buraya geliyorsunuz. O da sizi ziyaret etmek için Danimarka'ya doğru yola çıkmak üzereymiş. Size böyle acı bir haber vermek sebebiyle aradığım için çok üzgünüm, dedi Ivo Grado. Cathy koridorda yürümeye başladı. Hiçbir şey söylemiyordu. Nedenini bilmeden sigara içilmez tabelasına doğru yürümeye başlamıştı. Ivo Grado da sustu. Beni mi ziyaret edecekmiş, diye sordu Cathy. Evet, bu bilgiye ulaştık. Kopenhag'a giden bir uçaktan bilet almış ama uçağa binmemiş. Sizin haberiniz yoktu galiba. Hayır, yoktu, dedi Cathy. Belki de ailesini veya başka arkadaşlarını ziyaret edecekti, dedi Ivo Grado. Danimarka'da ailesi kalmadı artık, dedi Cathy ve bu cümlesi üzerine biraz rahatladığını hissetti. Hiç tanımadı bu adamın sorusuna telefonda cevap verebileceği en rasyonel ve net cevap buydu. Sanki eski bir arkadaşının ölümünü daha tam kavrayamamıştı. Bu şaşkınlık anında hafızasından eski ve net bilgileri çıkarıp adama cevap vermişti. Michael neredeyse 12 yıldır Danimarka'ya gelmemişti. En son annesinin cenaze törenine katılmak için Danimarka'daydı. Michael'ın sülalesinde hiç kimse kalmadığı için cenaze törenine katılım da sınırlı olmuştu. Annesinin kaldığı huzur evinden birkaç kişi ve aileden yalnız o. Michael da anne ve babası gibi ailesinin tek çocuğuydu. 20'li yaşlarında babası bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ailesi diyebileceği iki kişi vardı. Onlar da karısı Zdenka ile kızı Vanya'ydı. Aman tanrım, Zdenka ve Vanya şimdi ne yapacaklar? Peki karısı ve kızının haberi var mı, diye sordu Cathy. İkisi de elemanlarımız eşliğinde Trebnia'ya doğru yola çıktılar. Michael'ın cesedini karısı bulmuş bu sabah. O sabahtan beri de bizimle beraberler. Zdenka çok kötü durumda. Kendisine kriz yardımı yaptık. Kızına da tabii, dedi Grado. Cathy gözlerini kıstı. Kocasının cesedini bulmak çok korkunç bir şey olmalıydı. Sizde Zdenka'nın numarası var mı, diye sordu Cathy. Var ama veremem. Gizli numara değilse telefon rehberinden bulabilirsiniz. Sizi arayacağını söyledi bize. Hoş, şu an içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulursa arada unutabilir sizi aramayı. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki Zdenka perşembe günü cenaze törenine katılmanızı istiyor. Bana bunu altını çizerek söyledi. Cenaze töreni mi, diye mırıldandı Cathy. Evet, perşembe günü Trebnia'daki mezarlıkta, diye cevap verdi Ivo Grado. Cenaze töreni. Bu sözcükler Cathy'nin dünyasını alt üst etti. Bir düğüne katılmak için yola çıkmıştı. Şimdi bir de cenazeye katılacaktı. Michael ölmüştü. Bu gerçek olamazdı. Cattell kendini toparladı ve resmi bir ses tonuyla komiserin sorusunu cevapladı. Elbette geleceğim cenaze törenine. Sanki yerel adetlere uymak zorunda olan bir yabancıymış, sanki tüm duygusallıklar hallolmuş, geriye sadece pratik işler kalmış, sanki hiç anlamamış gibi. Telefonun diğer ucundaki komiser de Cattell biraz kendine gelebilsin diye konuşmaya ara verdi. Birkaç saniye sonra komiser sordu. ''Ya siz Bay Brandt, neredesiniz şu anda?'' ''Hiyesen iyise.'' ''Güzel, neredeyse varmışsınız.'' ''Siz biliyorsunuz galiba benim nereye gideceğimi.'' dedi Cattell. ''Evet, Michael'a bıraktığınız mesajı dinledik ama nerede olduğunuzu bilemezdik. Yarın polis merkezine gelmeniz mümkün mü? Soruşturma kapsamında biraz konuşmak istiyoruz. Michael Jensen'la ilgili ortaya çıkarmamız gereken birkaç nokta var.'' ''Tabii olur, gelirim.'' dedi Cattell. İçgüdüsü ölen eski bir dost için böyle bir yardımda bulunması gerektiğini söylüyordu. ''Polis merkezi nerede?''
''Yazacak bir şey var mı elinizde?''
''Evet.'' dedi Cattell, kalemini çıkardı. Ivogrado adresi bildirdi. Cattell adresi not defterine yazdı.
''Binaya girince danışmada benim adımı verin ya da sizi aradığım bu numaradan beni arayın. Bu benim özel numaramdır. Saat 9'da burada olabilir misiniz?''
''Olur ama önce Zdenka'ya ulaşmam gerekiyor.'' dedi Cattell.
''Tabii anlıyorum ama derin bir şokta ve çok üzgün bir kadın görmeye hazır olun.''
''Tabii, çok iyi anlıyorum.''
''İyi günler Bay Brandt, yarın görüşürüz. Size böyle bir haber vermek zorunda kaldığım için çok üzgünüm.''
''İyi günler.'' dedi Cattell. Telefonu kapattıktan sonra yolculuk boyunca Ljubljana'yı çevreleyen tepelere baktı Cattell. Batan güneşin ışıkları altında çok güzel yay şeklinde bir desen oluşturuyordu ağaçlar. Cattell nasıl düşüneceğini, neler hissedeceğini bilemiyordu. Hıçkırarak kendini salıvermese de gözleri yaşardı. Belki de bir insanı bu kadar uzun süre görmediği için böylesi normaldi. Yine de bir zamanlar Michael Cattell'in çok yakın arkadaşıydı. Hatta daha bir gün öncesinde onunla görüşmek umuduyla telefonuna mesaj bırakmıştı. Adres defterini açtı, Trebnia'daki telefon numarasını bulup tekrar aradı ama telefon açılmadı. Bir daha denedi, bu kez uzun süre çaldı telefon, yine açan olmadı. Grado neden Zdenka'nın numarasını vermemişti ona? Bir daha aramak için bir süre daha beklemeye karar verdi. Belki daha eve gelmemişlerdi, belki de kimseyle konuşmak istemiyorlardı. Hem telefonu açsalar Cattell onlara ne diyecekti? Dün uzun süredir ilk kez Michael'ı düşünmüştü. Şimdi ise başka bir şey düşünemiyordu. Aklındaki en net anı ise onunla ilk karşılaşmasıydı. 1992 yılındaydı. Michael Cattell'i kamyonuna almış Zagreb'deki UNHCR kampından Hırvatistan kıyılarındaki bir mülteci kampına gitmişlerdi. Michael kampta kalan mültecilere oyuncak, battaniye ve bir hafta yetecek erzak taşıyordu. Cattell ise mülteci kamplarındaki Bosnalı mültecilerin durumuyla ilgili bir röportaj hazırlayacaktı. Michael'ın Danimarkalı olması kampa ulaşmasını kolaylaştırmıştı Cattell'in. Sahada çalışmak böyleydi. Bir Danimarkalı, hatta bir Norveçli veya İsveçli ile karşılaşınca hemen aralarında bir anlayış ve sempati havası kuruluveriyordu. Michael ve Cattell de birbirleri hakkında böyle düşünmüşlerdi. Zor durumdaki insanların acılarını azaltmak gibi ortak bir amaçları vardı. Michael zorunlu ihtiyaçlarını taşıyarak günlük hayatlarını kolaylaştırıyor, Cattell de mültecilerin içinde bulundukları zor durumu kaleme alarak dünya kamuoyunun dikkatini çekip sorunun çözülmesini sağlamaya çalışıyordu. İkisi de kendi çaplarında, kendi alanlarında savaşla iç içeydiler. Slovenya, Hırvatistan ve nihayet Bosna'ya barış geldikten sonra Kosova saatli bomba gibi bekliyordu. Kosova savaşı başlayınca Cattell oraya gönderilmişti savaş muhabiri olarak. Michael ise dal değiştirmişti. Hala kamyon sürüyordu ama mültecilere ihtiyaçlarını taşımıyor, artık bir süpermarket zinciri için mal dağıtımı yapıyordu. Dışarıda sokak lambaları ve Ljubljana'nın kenar mahallelerindeki evlerin pencerelerinde ışıklar yanmaya başladı. Ketil'in gözüne büyük projektörlerle aydınlatılmış ışıklı bir tabela çarptı. Büyük bir binanın cephesindeki tabelada kırmızı üzerine dev beyaz harflerle Sanye Center yazılıydı. Sanye firmasının genel merkezi burası herhalde diye düşündü. Belki Michael bazı günler bu binada çalışmış, kamyonuyla buraya gelip gitmişti. Ketil Zdenka'yı aramak için yeniden telefonunu çıkardı, son numarayı bulup bir daha aradı. Aynı anda trenin hoparlörlerinden uzun bir anons yapıldığını duydu. Cümlenin sonunda sadece Ljubljana sözcüğünü anlayabildi. Telefonu omzuyla kulağı arasına sıkıştırarak başının üzerindeki raftan çantasını indirdi. Telefon yine açılmadı. Ketil telefonu kapatıp cebine koydu ve trenden inmek üzere kapıya ilerlemeye başladı. Peronlarda ellerinde kapalı şemsiyelerle bekleyen çok insan vardı. Gün boyunca şiddetli yağmur yağmıştı ama hava soğuk değildi. Demir yolunun altındaki tünelde ışıklı bir tabelaya baktı. Sıcaklık 6 dereceydi. Bu mevsim için bayağı sıcaktı. Bu kış hiç kar yağmış mıydı acaba? Hala böyle sıradan şeylere kafa yormasına şaştı. Sanki kötü haberi aklından çıkarıp atmak istiyordu. Kararlı adımlarla su birikintileri arasından geçerek Metelkova-Ulika caddesine gitmek için sağa saptı. Gideceği yer caddenin sonundaydı. Ljubljana Şehir Merkezi. Ivo Grado radyoda spor haberleri bitinceye kadar bekledi. Sonra masasındaki sabit telefonu aldı ve bir numara çevirdi. "Alo!" dedi hırıltılı bir ses telefonun diğer ucundan. "Benim yine. Danimarkalıyla konuştum. Yarın buraya geliyor," dedi Grado. "Biliyorum, haberim var. İzlesin diye trene bir adam yerleştirmiştim. Otele vardı şu anda. Planın dışına çıkarsa haber veririm sana. Ama bu soruşturma artık sende. Daha önce konuştuğumuz gibi sigara ve içki kaçakçılığı araştırması yapıyormuş pozunda devam edersin." "Evet, anladım. Yarın onunla konuştuktan sonra elde ettiğim bilgileri sana veririm," dedi Grado ve telefonu kapattı. İstihbaratçılar ne sinir bozucuydu. Sağa sola emir vermekte üstlerine yoktu. O Siliç denen adam bile bugüne kadar onun gibi etrafına rahatsızlık veren biriyle karşılaşmamıştı. Üstelik soruşturmayı Sova'ya vermemişlerdi daha. Öyle olsaydı herkes kimden nasıl emir alacağını bilirdi. Ama Grado hem İçişleri Bakanı'na karşı sorumluydu hem de yan taraftan dışarıdan emirler yağdırılıyordu. Kravatını gevşetti, koltuğun üzerinden üniforma takımının ceketini alıp dışarıdaki askıya asmak üzere odadan çıktı. Holde aynanın altındaki rafta bulunan resme baktı. Ursa elinde diplomasıyla gülümsüyordu. Grado'nun işinde kızının 20'li yaşlara ulaştığını görmek Allah'ın emri değildi. Her ne kadar burada suç oranı Avrupa geneline göre düşük olsa da yaptığı işin belli bir riski vardı. "Çoğu gitti, azı kaldı," diye düşündü. Kızı artık yetişkindi. Kızı 13 yaşında babasını kaybetseydi ya babaannesiyle oturacak ya da öksüzler yurduna gidecekti. Derin bir nefes alıp 17 yıl önce karısını kansere kurban verdikten sonra geçen yılları hasarsız atlattığını düşündü. Polis okulundan yeni mezun olmuştu. Polis teşkilatının elemanlarının hepsi genç ve dinamik insanlardı. Yeni bağımsızlığını kazanan Slovenya'da kanun ve nizam hakimiyetini sağlayacaklardı. O zamanlar gurur duyacak çok şey olmuştu. Slovenya, Belgrad'la zincirlerini koparan ilk ülkeydi. Her ne kadar Sırp tehdidi başlarının üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanmaya devam etse de yeni devletlerinin kurumlarını oluşturmada Hırvatlardan çok ilerideydiler. Hırvatistan kendi topraklarında hakimiyeti ancak 1995 yılında sağlayabilmişti. Oysa Slovenya 10 gün süren kısa bir savaştan sonra bağımsızlığını ilan etmiş, Yugoslavya Federal Ordusu da kan dökülmeden Slovenya'dan ayrılmıştı. O zamandan sonra her şey yavaş yavaş ilerlemişti. Slovenya Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulunmuş ve kısa sürede Doğu Avrupa ülkeleri arasında üyeliği en hazır ülke konumuna gelmişti. diğer eski Yugoslavya ülkeleriyle arasına mesafe koymaya başlamış, Balkan ülkesi sıfatını üzerinden atmaya uğraşmıştı. Avrupa Birliği koridorlarında Slovenya'nın bir Orta Avrupa ülkesi olduğu imajı satılmaya çalışılmıştı. Ivo Grado en doğrusunun bu olduğunu düşünüyordu. Sloven halkı dürüst, çalışkan, iyi organize olmuş bir halktı ve bu özellikler de yeni devlet kurma çalışmalarının temelini oluşturuyordu. El birliği ve ulusal gurur sloganları olmuştu. Rakiplerinin hiçbiri ondan daha yaşlı ve tecrübeli olmadıklarından mesleğinde ilerlemesi ve terfi etmesi kolay olmuştu Ivo Grado'nun. 45 yaşında polis teşkilatının tepesine ulaşmanın aslında övünülecek bir yanı yoktu. Ama artık daha önemli ve üst düzey görevler için çalışmaya başlamanın zamanı gelmiş olabilir miydi? Emekliliğe kadar bu görevde kalmak gözünde büyüyordu. Öte yandan polis teşkilatının mesleki icra açısından zor bir yanı yoktu ve her gün beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalınıyordu. Her zaman yeni ve farklı suç olaylarıyla karşılaşacaktı. Tıpkı Michael Jensen'ın ölümü ve öteki Danimarkalı Kettle Brandt gibi. Ama içinde kötü bir his vardı. Kanunların sınırlarını zorlayacakları tehlikeli bir oyunun içine atılmış gibi hissediyordu kendini. Bu da kendisinin ve yeni Slovenya'nın temsil ettiği yasalara saygılı olma düşüncesinin çok uzağında bir yerlere savrulmasına yol açabilirdi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 48.